Ayrım 6.
Ama geri çekilirken hayvanı da birlikte sürüklediğinin farkında değildi. Fena halde acıyan burnuna habire inip kalkıyordu kekliğin gagası. Canını yakan bu sürekli kavga tat vermez olmuştu artık. Avını bitkince koyverdi. Arkasını dönüp kös kös uzaklaştı. Çalının öte yanındaki açıklığın kıyısında bir yere uzandı. Dili bir karış sarkıyor, göğsü soluk soluğa inip kalkıyor, durmadan sızlayan burnunun acısından mızıl mızıl mızıldanıyordu. Oracıkta öylece yatarken birden korkunç bir olayın patlak vereceği sezisine kapıldı. Bilinmeyen bir güç bütün dehşetiyle benliğini ta derinden kavradı. İçgüdüsel bir dürtüyle hemen çalıların arasına sindi. Kendini çalıların arasına daratmıştı ki kocaman kanatlı bir kuş sinsi bir sessizlikle masmavi gökyüzünden süzülerek saldırıya geçmiş, küçük yavru bu saldırıdan kıl payı kurtulmuştu. Çalılıkta yattığı yerden dehşet içinde çevresine göz gezdirirken keklik yerle bir olan yuvasından çırpına çırpına ortaya çıktı. Başına gelen acı olayın etkisinden kurtulamadığı için gökyüzünün kanatlı canavarı gözünden kaçmıştı. Ama yavru kurt ne olup bittiyse bir bir gördü ve gördükleri onun için hiç unutamayacağı bir ders oldu. Gökyüzünden süzülerek hışımla aşağı inen atmaca yeri yalarcasına uçmuş ve pençelerini kekliğin saplamasıyla avıyla birlikte maviliklere yükselmesi bir olmuştu. Yavru kurt kekliğin tüyler ürpertici çığlıklarını hala işitiyordu. Sindiği yerden çıkıncaya dek bir hayli zaman geçti. Çok şey öğrenmişti. Canlılar etli yaratıklardı ve yenirken tadına doyum olmuyordu. Ama bu canlı eğer çok iriyse karşısındakine acı verebiliyordu. En iyisi keklik yavruları gibi küçük canlıları yemek, büyük olanlara ilişmemekti. Ama yine de kekliklere yeniden kapışmak isteğiyle için için yanıp tutuşuyordu. Ne var ki atmaca onu kapıp götürmüştü. Belki kendisi de yem olacaktı. Başka avlar bulabilirdi. Şöyle bir dolaşıp çevreyi araştırsa fena olmayacaktı. Irmağa uzanan yamaçtan aşağı inerek kıyıya geldi. Şimdiye dek hiç su görmemişti. Dümdüz su yüzeyinin görünüşüne bakılırsa kuşku uyandırıcı bir şey yoktu. Gözünü kırpmadan suya adımını attı ve atmasıyla birlikte hemen batması bir oldu. Bir çığlık kopardı. Bilinmeyen yabancı güç onu yine faka bastırmıştı. İçine daldığı şey soğuktu. Zar zor soluk alabiliyordu. Dalıp çıkarken hava değil de su doluyordu ciğerlerine. Birden boğulma duygusuna kapıldı. Boğulmak demek ölmek demekti. Küçük yavru ölümün ne olduğunu bilmiyordu. Ama her hayvan gibi o da acıların en büyüğü saydığı ölüm gibi bir şeyin varlığından içgüdüsel olarak haberdardı. Bilinmeyen yabanıl güç ta kendisiydi ölümün. Başına gelebilecek felaketlerin tümüydü o. Hiçbir şeyini bilmediği, akıl sır erdiremediği bu bilinmeyen yabancı güç nedeniyle bilgisi dışında olan her şeyden korkuyordu. Yeniden su yüzüne çıktı. Bir karış açık olan ağzına taze hava doldu. Artık suya batmıyordu. Dört ayağıyla çırpınmaya, sanki 40 yıllık yüzücüymüşçesine bacaklarını çırpa sallaya yüzmeye başladı. Düştüğü kıyının hemen 1 metre kadar açığındaydı. Ama arkası dönük olduğundan oraya göremedi. Gözüne karşı yaka ilişti. Oraya doğru yüzmeye başladı. Dar bir nehirdi bu. Ama kimi yerlerinde genişliği hemen hemen 10 metreyi buluyordu. Tam orta yerde akıntıya kapıldı. Irmağın aşağı ucuna doğru sürüklenmeye başladı. Havuz gibi olan bulunduğu yerin ötesinde bir yerde küçük bir çağlayan dağ vardı. Burada yüzmek olanaksızdı artık. Durgun durgun akan sular burada birdenbire çağıldamaya, kuduruk kuduruk akmaya başlıyordu. Kimi zaman sırt üstü, kimi zaman yüz üstü bata çıka ilerliyor, her kayaya çarpışında acı acı haykırıyordu. Bu haykırışların sıklığına bakılırsa ırmak yatağı epey taşlık olsa gerekti. Çağlandan sonra akıntı duruyor, ikinci bir havuz daha başlıyordu. Yavru kurt burada havuzun girdabına kapılarak kıyıya doğru sürüklendi. Sular yavaşça çakılların üzerine bıraktı onu. Korkudan çılgına dönmüştü. Sürüne sürüne çıkıp yere uzandı. Dünya konusunda yeni bir şeyler daha öğrenmişti. Su canlı manu değildi ama yine de kımıl kımıl oynuyordu. Dış görünüşüne bakılırsa toprak gibi sıkı ve sağlamdı ama aslında hiç de katı değildi. Öyleyse görünüşe aldanmamak gerekiyordu. Gerçi bilinmeyen şeylere karşı duyduğu korku kalıtımla gelen bir güvensizlikti ama korkusu bu deneyle daha da pekişmiş oluyordu. Bundan böyle bilmediği şeylerin dış görünüşü karşısında doğal olarak her an uyanık ve kuşkucu olmaya karar verdi. Bir şeye güvenmeden önce o şeyin girdisini çıktısını, huyunu suyunu adam akıllı öğrenecekti. O gün başka bir olay daha bekliyordu onu. Birden annesi aklına geldi. O anda anasının yanında olmaktan başka hiçbir şey istemediği duygusuna kapıldı. Başından geçen onca serüvenden sonra hem vücudu hem de küçücük beyni bitkin düşmüştü. Ömründe hiç bugünkü kadar harıl harıl çalışmamıştı kafası. Üstelik uyku da bastırmıştı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi korkunç bir yalnızlık ve çaresizlik duygusuna kapılmıştı. Bir an önce mağarasına ve anısına kavuşmak için can atıyordu. Çalılıkların arasından çabuk çabuk geçerken ansızın keskin ve korkutucu bir çığlık işitti. Gözlerinin önünden sapsarı bir karaltı geçti. Aynı anda sıçraya zıplaya kaçan bir gelincik gördü. Mini minnacık bir yaratık olduğu için gelincikten korkmadı. Derken ayaklarının dibinde ufacık bir gelincik yavrusu daha belirdi. Bir karış büyüklüğündeki bu yavru da tıpkı kendisi gibi dik başlı, serüven düşkünü, ele avuca sığmaz bir hayvandı. Önünden kaçmaya çalışıyordu. Yavru kurt pençesiyle vurarak onu yere devirdi. Hayvancık gülünç, garip bir çığlık kopardı, çırpınıyordu. O anda sarı gölge yeniden belirdi yavru kurdun önünde. Korku veren çığlığını yeniden işitti. Ve neye uğradığını anlamaya kalmadan boynuna sert bir darbenin indiğini, ana gelinciğin keskin dişleriyle etini kavradığını duydu. Küçük kurt ağlaya sızlaya geriye kaçarken gelincin yavrusunu kaptığı gibi çalılar arasından yitip gittiğini gördü. Boğazındaki yara sızlıyordu ama ona asıl acı veren şey incinen onuruydu. Oracığa oturup hırsından inildemeye başlandı. Ana gelincik küçüktü müçük diye vahşiliğine de çok vahşiydi. O ufak tefek vücudunda ve hafifliğine karşın gelinciğin ormanın en kana susamış, en gözü kara ve en kinci hayvanı olduğunu az sonra daha iyi anlayacaktı. Yavru kurt pek çabuk öğrenecekti bunu. Ana gelincik yeniden dönüp geldiğinde yavru kurt hala mızıldanıyordu. Yavrusu deminki gibi tehlikeyle burun buruna olmadığı için bu kez düşmanın üstüne saldırmakta acele etmedi. Usul usul yaklaştığı için boz renkli yavru gelinciğin yılan gibi ince gövdesini kalkık sivri başını adam akıllı görebilecek kadar zaman buldu. Gelinciğin keskin ve korku saçan çığlığı küçük yavrunun tüylerini diken diken etti. O da ürkünç bir hırıltıyla karşılık verdi. Gelincik her an biraz daha sokuluyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zaman içinde ok gibi fırladı. Yavru kurt bir an için ana gelinciğin incecik sarı gövdesini gözden kaçırdı. Düşmanı bir an sonra gırtlağına yapışmış, dişlerini postuna ve etine saplamıştı bile. Yavru kurt önce hırlayarak karşı koymaya çalıştı. Ama henüz çok toydu. Düşmanını kolayca alt edecek kadar gün görmemişti. Hırslaması ağlamaya, direnci yılgınlığa dönüştü. Kaçmaya çalıştı. Gel gelelim gelincik sürük gibi yapışmıştı. Gırtlağına sarılmış, ona can veren kanın dolaştığı şah damarını ısırmaya çabalıyordu. Kan emmeye bayılıyordu gelincik. Düşmanlarının kanını canlıyken emmek en büyük zevkiydi. Eğer ana kurt çalılıkların arasından çıkıp yetişmeseydi, boz renkli yavru o anda can verecek, öyküsü de hemen oracıkta bitiverecekti. Gelincik ana kurdu görünce avını bıraktı. Yeni düşmanının gırtlağına sarıldı. Ama sıçrayışı hedefini bulamamış, ana kurdun çenesini yakalamıştı. Dişi kurt başını tıpkı bir kamçı gibi kuvvetle salladı. Gelincik bir anda havaya fırladı. İncecik, sarı gövde daha havadayken dişi kurdun ağzı açıldı. Çeneleri kenetlendi ve gelincik kurdun keskin dişleri arasında can verdi. Yavru kurt annesi tarafından büyük bir sevecenlikle kucaklandı. Yavrusuna kavuştuğu için büyük bir sevinç duyuyordu. Öyle ki yavrusu onun kadar sevinmemişti belki de. Onu kokladı. Sarmaş dolaş oldu. Gelinciğin bıraktığı ısırık izlerini yaladı. Ana oğul gelinciği gövdeye indirdikten sonra mağaralarına dönüp uykuya daldılar. Yaşamın yasası. Küçük yavru çabuk gelişiyordu. 2 gün mağarada yatıp dinlendikten sonra yine dışarı çıktı. Bu kez anasını yedikleri gelinciğin yavrusuna rastladı. Ve hemen oracıkta işini bitirdi. Bu kısa serüven sırasında yolunu yitirmemişti. Yorulunca mağarayı eliyle koymuş gibi buldu. Ve hemen yatıp uyudu. Artık her gün dışarı çıkıyor, ora senin bura benim dolaşıp duruyordu. Ne ölçüde güçlü ya da zayıf yanları olduğunu öğrenip ona göre davranmaya çalışıyordu. Ne zaman atak, ne zaman çekingen davranması gerektiğini kısa zamanda anladı. Gözünü 4 açmalı, her zaman ayağını denk almalıydı. Üstünlüğünden kesinlikle emin olduğu ender anlardaysa öfke ve heveslerini doyuma ulaştırabiliyordu. Ne zaman yolunu şaşırmış bir keklikle karşılaşsa öfkeden kuduruyordu. İlk kez kurumuş bir çam ağacının üstünde rastladığı sincabı her görüşünde vahşi cıhırlıyordu. Nerede bir ağaç kakan görse çılgınca bir öfkeye kapılıyordu. Çünkü ilk karşılaşmalarında burnuna yediği gaga darbesi bir türlü çıkmıyordu aklından. Bununla birlikte öyle anlar oluyordu ki başka zaman kendini deliye döndüren böyle bir hayvanı gördüğü halde aldırış etmiyordu. Çünkü o sırada daha korkunç et yiyici hayvanlarca sinsi sinsi gözetlendiği sezisine kapılıyordu. Atmaca hiçbir zaman aklından çıkmamıştı. Hareket eden bir gölge görünce en yakındaki çalılığa kendini dar atıyor, hemen saklanıyordu. Artık sallana sallana bacaklarını açarak badi badi yürümeyi de bırakmıştı. Tıpkı anası gibi kendini fazla zorlamadan sürünürcesine yürümesini, sinsi sinsi koşar adım ilerlemesini çoktan öğrenmişti bile. Ne var ki av konusundaki talihi ilk günkü gibi yaver gitmiyordu. Av olarak şimdiye dek topu topu 7 keklik yavrusu bir gelincik yavrusu avlayabilmişti. Öldürme tutkusu günden güne güçleniyordu oysa. Sincaba karşı öyle bir diş biliyordu ki yese doymayacaktı. Çünkü durmadan haykırarak ortalığı velveleye veriyor, kendisinin yaklaşmakta olduğunu bütün vahşi hayvanlara bildiriyordu. Nasıl ki kuşlar hemen kanatlanıp uçuyorlarsa, sincap da bir sıçrayışta ağaç tepelerine tırmanabiliyordu. Bu yüzden de yavru kurt sincapın yerde olduğu bir zamanda gizlice üstüne atılabilmek için fırsat kolluyordu. Anasına karşı derin bir saygısı vardı yavrunun. O çıktığı avdan eli boş dönmüyor ve her zaman kendi payını getiriyordu. Üstelik gözünü daldan budaktan sakınmıyordu hiç. Oysa bu korkusuzluğun kökeninde bilgi ve deneyimin yattığını düşünemiyordu küçük yavru. Bunun bir güçlülük belirtisi olduğunu sanıyordu. Annesi kuvvet simgesiydi onun gözünde. Eskiden burun dürtüşleriyle yapılan uyarıların yerini alan sert pençe vuruşları ve keskin ısırıklar büyüdükçe annesini temsil ettiği gücü ona daha iyi anlatır olmuştu. Zaten annesine bu nedenle saygı duyuyordu. Anası ondan her zaman boyun eğmesini istiyor, yavru kurt büyüdükçe de hoşgörüsü artıyor, sert davranışları azalıyordu. Yeni bir kıtlık dönemi baş gösterdi. Yavru açlığın ne demek olduğunu bu kez daha bilinçli bir biçimde anladı. Ana kurt aç acana av peşinde koşturup durmaktan zayıfladı. Mağarada hemen hemen hiç kalmıyor, zamanın büyük bölümünde av arıyor ama her seferinde boş dönüyordu. Bu yeni kıtlık dönemi pek uzun sürmemekle birlikte ortalığı kırıp geçirmişti. Yavru kurt anasının memelerinde tek damla süt bulamadığı gibi et yüzüne de hasret kaldı. Önceleri yalnızca eğlenmek için ya da oyalanmak için avlanırdı. Oysa şimdi açlığın dürtüsüyle zorunlu olarak çıkıyordu av aramaya. Ne var ki hiçbir şey bulamıyordu. Gel gelelim bu başarısızlığı gözünü daha da açıyor, yeteneklerinin daha da gelişmesine yol açıyordu. Sincap'ın huyunu suyunu öğrenmek için hareketlerini kolluyor, sinsice sokulup onu gafil avlamaya çalışıyordu. Tarla farelerini büyük bir dikkatle gözlüyor, yuvalarını eşeleyip dışarı çıkarmaya çabalıyordu. Ağaç kakan ve kuşların huylarına ilişkin bilgileri de çoğalmıştı. Gel zaman git zaman atmacanın gölgesi bile artık onu çalılara kaçıramaz oldu. Şimdi daha güçlü, daha akıllı ve daha güvenli olmuştu. Üstelik meydan okuyucu, gözü kara bir hava gelmişti üzerine. Düzlük bir yerin ortasında duruyor, gökyüzünde dolaşan atmacaya kafa tutup aşağı inmesi için kışkırtıyordu onu. Gökyüzünde dolaşan bu yaratığın bir an önce midesine indirmek için uğrunda yanıp tutuştuğu bir et olduğunu biliyor ama atmaca dövüşmek için aşağı inmeyi göze alamıyor. Yavru kurt işte o zaman bir çalılığın altına uzanıp düş kırıklığı içinde açlıktan inleyip sızlamaya başlıyordu. Bir süre sonra kıtlık dönemi sona erdi. Ana kurt mağaraya etle döndü. Şimdiye dek getirdiklerinden çok daha değişik garip bir etti bu. Bir başak yavrusuydu. Büyüklüğü hemen hemen kendisi kadardı. Anası bu avı yalnızca onun yemesi için getirmişti. Kendisi karnını doyurup da gelmişti. Yavru kurt bu başak yavrusunun ana kurdun ele geçirdiği yuvadaki başak yavrularının sonuncusu olduğunu bilmiyordu elbet. Anasının kıyasıya savaşıp korkunç bir iş becerdiğini de bilmiyordu. Bildiği tek şey bu kadife postlu yavrunun et olduğu ve gövdeye indirdiği her lokmada keyfinin biraz daha arttığıydı. Karnını tıka basa doyurunca üzerine tatlı bir rahatlık çöktü. Ve mağarada anasına sokularak mışıl mışıl uyumaya başladı. Bir ara anasının homurtusuyla uyandı. Küçük yavru onun böylesine korkunç bir biçimde homurdadığını işitmemişti hiç. Doğrusu dişi kurt da belki ömrü boyunca böylesine korkunç bir homurtu çıkarmamıştı. Durup dururken yapmamıştı bunu. Bir nedeni olsa gerekti. Bunu da bilse bilse en iyi kendisi bilirdi. Bir başağın inini basmanın sonuçlarına katlanmak zorundaydı. Yavru kurt pırıl pırıl güneş ışığı altındaki mağaranın ağzında dişi başağın pusu da beklediğini gördü. Görünümün korkunçluğu öylesine apaçıktı ki bunu anlamak için uzun boylu kafa patlatmaya gerek yoktu. Korkudan tüyleri diken diken oldu. Hayvanın görünümü korkunç olmasa bile hırıltıyla başlayıp gittikçe keskinleşen öfkeli bağırıltısı nedenli büyük bir tehlikeyle burun buruna olduğunu göstermeye yetiyordu. Yavru kurt içindeki yaşama hırsının itilimiyle doğruldu ve kafa tutarcasına bir hırıltıyla anasının yanında yer aldı. Ama ana kurt onu sertçe yana iterek öne geçti. Mağaranın girişi basıktı. Bu nedenle vaşak içeriye sıçrayamadı. Yılan gibi süzülerek çevik hareketlerle ileri atıldı. İşte o zaman dişi kurt üstüne saldırıp ona yere bastırdı. Yavru kurt olup bitenleri doğru dürüst göremiyordu. Kıyasıya savaşanların hırıltılarını, korkunç çığlıklarını işitiyordu yalnızca. Başak dişiyle tırnağıyla saldırıp düşmanının etlerini parçalıyordu. Oysa ki dişi kurdun dişlerinden başka kullanabileceği silahı yoktu. Bir ara yavru kurt da katıldı kavgaya. Büyük bir yırtıcılıkla hırlayarak atıldı ve dişlerini başağın art ayaklarından birine sapladı. Kendisi farkında değildi ama vücudunun ağırlığıyla başağa ayak bağı oluyor, böylelikle de anasının işini kolaylaştırıyordu. Ama boğuşma sürerken kendini bir anda iki hayvanın altında buldu ve can havliyle başağın bacağını koyverdi. Çok geçmeden iki düşman birbirinden ayrıldı. Yeniden kapışmadan önce başak sert bir pençe vuruşuyla yavru kurdu duvara yapıştırdı. Yavrunun omzu bu darbenin etkisiyle kemiğe dek yarıldı. Kavganın şamatasına yavru kurdun acı dolu keskin ciyaklamaları da karışmıştı şimdi. Bir süre ağlayıp sızladıktan sonra toparlandı ve yeniden katıldı kavgaya. Başağın art bacaklarından birini ikinci kez sapladı dişlerini ve kavganın bitimine dek hırıldaya hırıldaya dişleri arasında tuttu. Gerçi dişi başak ölmüştü ya, ana kurt daha ağır yaralı ve hasta düşmüştü. Yavrusunu okşadı. Omzundaki yarayı yaladı. Öyle çok kan yitirmişti ki bitkin düştü. Bütün bir gün ve gece belli belirsiz soluk alarak düşmanının cesedinin yanı başında kalıp gibi yattı. 8 gün boyunca mağaradan dışarı adımını atamadı. Yalnızca su içmek için dışarı çıktı. Vücudu hantallaşmıştı. Kımıldamak büyük bir acı veriyordu. Yaraları avlanmasına el verecek kadar iyileşinceye dek ölü başağın etiyle geçindiler. Yavrunun omzu kas katı kesilmişti. Büyük acı veriyordu ona. Omzu bir süre tutuk kaldı ve aksa aksaya yürüdü. O günden sonra dünyaya bambaşka bir gözle bakıyordu artık. Kendine olan güveni artmıştı. Şimdi daha yürekliydi. Ölümüne bir savaşa tutuşmuş, dişlerini düşmanın etine saplamış ve bu savaştan sağ çıkmıştı. Şimdi yaşamının yırtıcılığı karşısında daha gözü pek bir tavır almıştı. Tuttuğunu koparan bir atılganlık içindeydi. Ufak tefek şeylere papuç bırakmıyordu artık. Çevresine kafa tutar olmuştu. Bilmediği, akıl sır erdiremediği şeyler kendisine hala gizemli bir korku yaratıyorsa da eski ürkekliğini üzerinden atmıştı. Artık anasıyla birlikte ava çıkıyor, yalnızca nasıl avlanıldığını görmekle kalmıyor, payına düşen görevi de yerine getiriyordu. Yaşam yasasının ne olduğunu kendine özgü bir anlayışla kavramış oldu. İki türlü yaşam vardı. Bunlardan biri kendi yaşamıydı, öbürü ise başkalarının yaşamı. Kendi yaşamına anasını da katıyordu. Bunun dışındaki öbür yaşama bütün yaratıklar giriyordu. Bunu da bölümlere ayırıyordu. Bir takım yaratıklar kendisinin ve kendi kandaşlarının öldürüp yedikleri canlılardı. Bu küçük canlılar ellerinden gelse kendini öldürebilecek olanlardan oluşmuştu. Bir takım yaratıklarsa kendi cinslerini yiyor ya da kendi cinslerine yem oluyordu. Yaşamın yasası da bu sınıflandırmadan doğuyordu işte. Yaşamın amacı etti. Dahası yaşamın ta kendisiydi et. Yaşama yine bir başka yaşam can veriyordu. Yasa, ye yoksa yem olursun diyordu. Bu yasayı böylesine yalın ve özlü bir biçimde dile getiremiyordu ama üzerinde pek öyle kafa yormadan kendiliğinden uyuyordu yasanın buyruklarına. Nereye baksa bu yasanın uygulandığını görüyordu. Kendisi keklik yavrularını yemişti, anaları ise atmacanın kursağına inmişti. Atmaca az kalsın onu da gövdeye indirecekti. Ama zamanla kendisi de güçlenmiş, bu kez atmacayı o yemek istemişti. Yavru başağı yedikten sonra eğer kendilerine yem olmasaydı, ana başak da onu yiyecekti kuşkusuz. İşte devran böyle dönüp gidiyordu. Çevresindeki tüm canlılar bu yasaya ayak uyduruyorlardı. Yavru kurt da bundan bir parçaydı. O da öbürleri gibi et obur bir hayvandı. Biricik besini, önünden çerçabuk kaçan, havada uçan, ağaçlara tırmanan, yer altına saklanan ya da tam tersine kendisiyle göz göğse savaşan, onu yiyip yutmak için kovalayan canlı etti. Küçük yavru insanlar gibi düşünebilseydi, yaşamı oburca bir hırs, dünyaysa avlayanı ve avlananı, yenileni ve yeneni, bitmek bilmeyen bir kovalamacının yok eden sayısız tutkularının egemen olduğu karmakarışık, kör, şiddete dayalı, düzensiz, tümüyle rastlantılara bağlı, acımasız, plansız, sürekli bir kargaşalık olarak niteleyecekti. Ne var ki küçük yavru insanlar gibi öyle inceleyip sık dokumuyordu olayları. Davranışlarına yön veren tek düşüncesi, tek isteği vardı. Bunun dışında bir amacı yoktu. Et yasasından gayrı öğrenip ayak uydurması gereken irili ufaklı daha bir sürü yasa vardı. Ama pek o kadar önemli değildi bunlar. Dünya sürprizlerle doluydu. Yaşadığını duyması ve kaslarının hareketi büyük bir zevk veriyordu ona. Av peşinde koşmak onu coşturuyor, bundan derin bir mutluluk duyuyordu. Dövüşmek ve öfkelenmenin bile bambaşka bir tadı vardı. Korku ve bilinmeyenin gözleri yaşama tutkusunu daha da kamçılıyordu. Bu yaşamda rahatlık ve mutluluk verici şeyler de bulunuyordu. Karnını tıka basa doyurduktan sonra tembel tembel güneşlenmek, tüm uğraşmalara ve dinlenmelere değen hak edilmiş bir ödüldü. Yaşamak bu demekti işte. Ve yaşam amacına uyulduğunda daha da güzelleşiyordu. Kısacası küçük yavru kendisini saran düşmanca ortama karşın içinde bulunduğu çevreyi eni konu seviyordu. Yaşıyordu. Alabildiğine mutluydu. Kendi kendisiyle kıvanç duyuyordu. Ateş yakıcılar. Yavru kurt birdenbire karşılaşmıştı onlarla. Tedbiri elden bırakmıştı. Kendi suçuydu bu. Bu tedbirsizliğinde uyku sersemi oluşunun da payı vardı. Gece boyunca ağ peşinde koştuğu için uykusuzdu. Mağaradan çıkıp su içmek için ırmak kıyısına yollandı. Gideceği yolu ezbere bildiği için hiç sakınmadan, dikkatli davranmaya gerek duymadan ilerliyordu. Devrik çamın önünden geçerek düzlüğü açtı. Tam ağaçların yanına gelmişti ki burnuna bir koku geldi ve aynı anda onları gördü. Ömründe hiç görmediği beş canlı yaratık hemen önünde bir yerde çömelmiş oturuyordu. Kurt yavrusunun insanla ilk karşılaşmasıydı bu. Ne var ki beş canlı onun yaklaştığını gördükleri halde ne ayağa fırlamış ne de dişlerini göstererek hırlamışlardı. Hiç kımıldamaksızın korkutucu bir sessizlik içinde oturuyorlardı. Kurt yavrusu da olduğu yere çivilendi kaldı. İçinden bir ses kaçması gerektiğini söylüyordu. Ama aynı zamanda ilk kez yepyeni bir duygu uyanmaya başlamıştı içinde. Tüm benliğini hayranlıkla karışık korkulu bir saygı duygusu sardı. Zayıflığı ve önemsizliğinden doğan bir eziklik içindeydi. Karşısına kendisinden çok daha üstün ve güçlü yaratıklar olduğunu sezinliyordu. Yavru kurt henüz hiç insan görmemiş olmakla birlikte sanki daha önce karşılaşmışçasına bulanık bir tanışıklık duygusu vardı içinde. İnsanın tüm canlılara egemen ve tüm hayvanlardan üstün bir varlık olduğunu anlıyordu. Şimdi insana yalnız kendi gözleriyle bakmıyordu. Gelmiş geçmiş tüm atalarının gözleriyle de görüyordu onu. O gözler ki bütün canlı yaratıkların efendisi olan bu garip iki bacaklı hayvanı binlerce kamp ateşinin çevresindeki çalılıklar arasından karanlıkta kor gibi yanarak seyretmişti. Küçük yavru soya çekimle geçen bir duygunun, kuşaklar boyunca birikmiş deneyimlerin ve yıllardır süregelen savaşımın doğurduğu saygılı bir çekingenliğin, büyüleyici bir korkunun etkisindeydi. Bu duygusal miras böyle ufacık bir yavru kurdun kaldıramayacağı kadar ağırdı. Yetişkin bir kurt olsaydı hiç durmaz kaçardı. Ama korkudan kötürümleşmişçesine olduğu yerde kaldı. Tıpkı ilk atalarından birinin insanın yaktığı ateşle ısınırken takındığı oysal tavıra benzer bir boyun eğmişlik içinde ezilip üzüldü.